Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yöneltiyor, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam yine bu hafta Allah nasip ederse biraz daha böyle muamelatımızla alakalı, sosyal hayatla alakalı sorularla devam ediyoruz. Hocam ilk olarak şöyle bir sorumuz var. Gündemde de olan bir konu aslında bu. Kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarının ücret ve maaşlarını anlaşmalı bankalardan almaları şartıyla verilen promosyonu almak caiz midir diye bir sorumuz var. Bu soruyla başlayalım efendim. Buyurun.
Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Tabii bir uygulama caiz midir, değil midir sorusuna cevap alarken bu haramlık ve helallıktaki genel kriterler, genel ilkeler var.
Evet.
Onları dikkate almak lazım. Mesela bu caiz değildir derken önce bu konuyu yasaklayan bir ayet var mı? Veya bunu yasaklayan bir meşhur hadis var mı? Hı hı. Ona bakıyorum. Doğrudan yasaklayan. Mesela Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hamr haramdır diyor.
Evet.
O belli, net. Bu bir. İki, buna benzer yasaklanan başka bir şey var mı? Yani bu konumuz olan şeye benzeyen ve yasak olan başka bir şey var mı?
Hı hı.
Mesela Kur'an-ı Kerim'de hamırdan bahsedilir. Hamır demek şarap, Türkçedeki şarap.
Evet.
Peki rakının durumu nedir? Rakıyla ilgili ayet yok.
Yok.
Birayla ilgili ayet yok. Ama rakıyla birayla aynı özelliği taşıyan hamır var, şarap var, evet. Kur'an'da.
Kıyas yapacağız.
Yani. Kıyas yapacağız. Hı hı. O yapılabilir. Bir de bu uygulama dinin yasak ettiği şeylerin içine girer mi, girmez mi?
Evet.
Mesela bazen işte faizin haram olduğunu hiçbir Müslüman inkar etmiyor.
Evet.
Yani normalde hiçbir Müslüman faiz haram değildir, caizdir, sakıncasızdır demez dini açıdan.
Evet.
Ha, uygular ayrı konu ama demez. Fakat şu uygulama faiz kapsamına girer mi, girmez mi?
Evet.
Orada tartışmalar olur. Faiz haramdır ama,
hı hı,
şu uygulama faiz kapsamına girer mi, girmez mi? Orada farklı görüşler ortaya çıkabilir.
Evet.
Şimdi bu mesele, yani profesör meselesi,
hı hı,
faizle ilişkilendirilir. Yani acaba bu faiz midir, değil midir? Tabii faiz mi değil mi deyince biz ne anlayacağız? Faizin tanımını bir anlamamız lazım. Nedir faiz? Borç verirken veya akit yapılırken şart koşulan, hı-hı, ve karşılığı olmayan fazlalıktır. Yani şimdi burada iki türlü faiz var. Bir ticari faiz var. Bir borç verme. Buna ribel karz derler, faizi var. Nedir borç verme faizi? Ben sana para veriyorum 1.000 lira. 6 ay sonra bana 1.100 lira olarak ödeyeceksin bunu bu şartla diyorum.
Hı-hı.
Sen de tamam diyorsun. Bu faizdir. Veya peşin olarak altın veriyorum. 50 gram peşin. Karşılığında 51 gram altın alıyorum. Bu da, evet, bu da faizdir. Hı hı. Buna ticaret faizdir. Şimdi bu uygulamada, yani promosyon uygulaması ne oluyor? Yani bunlara girer mi, girmez mi? Onu bir anlamamız lazım.
Hı hı.
Şimdi niye veriyor banka bu promosyon denilen şeyi? Bu maaş alacak olan kişi benim bankamdan alışveriş yapsın.
Hı hı.
Daha doğrusu maaşını benim bankamdan alsın. Peki orada ne kazanacağım? Bir, ona verilecek faizden, şeyden, maaştan ben para kazanacağım. Bir. İki, mudi sayımı artıracağım yukarıya doğru.
Hı hı.
O bana bir avantaj sağlayacak. Bir de bu ben maaşı benden alırsa kredi kartını da benden alır.
Hı.
Ve oradan da ben istifade edeceğim. Ha, şimdi memur, mesela memuru ele alalım. Ve emekliyi ele alalım. Ne zaman maaşı hak ediyor? Ayın 1'inde veya 15'inde. Mesela şimdi ayın 1'inde maaşı hak ettiğini varsayalım. Ondan önceki ayın son günü 24'ten önce kişinin gidip de ATM'den para çekmesi mümkün değil.
Değil.
Maaşıyla yani, yoksa orada parası, yeni maaşını oradan çekemez. Ne zaman çekebilir? 24'ten sonra, yani yeni ayın birinci günü seçebilir. Ha şimdi, ancak bu paralar, yani memura, emekliye ve işçiye neyse verilen paralar, o ödeme gününden 3 gün önceden falan veriliyor, bankaya yatırılıyor. Yani devlet, maaşı veren kurum, devlet diyor ki bankaya, al şu parayı, şu listeyi de al. Ayın birinde bu parayı bu listeye göre hesaplarına geç bu insanların diyor. Ve banka da onu yapıyor. Ve o 3 gün süresince o para bankada tabiri caizse emanet kalıyor. Ama o para kimin? Devletin. Çünkü ben madem ki ayın 1'i 01'den önce alamıyorum bu parayı, demek ki benim değil daha. Hı hı. Devletin. Yani banka kazanıyorsa devletin parasından kazanıyor.
Evet.
Devletin parasından, yani memurun parasından kazanmış olmuyor. Peki o zaman niye banka memura veriyor şey promosyonu da devlete vermiyor? Bu akla gelebilir. Madem ki devletin parasından kazanıyor. Hı hı. Ha, şimdi şöyle, devlet memuru serbest bırakmış. Diyor ki memura, sen istediğin bankadan maaşını alabilirsin serbest. Hangisini tercih ederse ben oraya yatıracağım. Hı hı. Ha, şimdi burada şey ne yapıyor? Kişi bir tercihte bulunuyor. Şu banka bu banka diye tercihte bulunuyor. Hı hı. Ve maaşlı devlet o bankaya yatırıyor. Ama 2-3 gün öncesinden yatırıyor. Ve banka memura işçiye verilecek paradan, bak memurun işçinin parasından demiyorum, memura işçiye verilecek paradan 3 gün istifade ediyor, 2 gün istifade ediyor. Repo yapıyor, para kazanıyor. Bunun için promosyon veriyor. Hani derler ya, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Hı hı. Ha, yani diyor ki ben bu memura 1000 lira veririm ama, hı hı, sonuçta ben onun da vereceğim paradan 3000 lira 5000 lira kazanırım diyor. Ha, şimdi burada memur bankaya hesap açtırıyor. O bir sözleşmedir, doğru. Ama hesap açtırırken benim şu paramı al da sen de 3 gün dursun, ona karşılık da bana şu parayı ver demiyoruz biz.
Evet.
Ve bir de memur olarak, emekli olarak şey yapmak zorundayız. Paramızı bankadan almak zorundayız, maaşımızı. Başka türlü mümkün değil. Ha, şimdi buradan bakıldığımız zaman biz bu uygulamayı tam bir faiz uygulaması gibi görmüyorum ben. Tam bir faiz uygulaması. Hı hı. Ama bunu faiz uygulaması gibi gören hocalar da var. Bir. İkincisi, işte memura verilen veya emekliye verilen promosyon her ne kadar işte böyle değilse de filan, en azından bankalı kazancı faizdir, genelde oradan ödeniyor filan gibi farklı şeyler de var. Bunlara da dikkat çekilerek, dikkate alınarak şöyle bir sonuca varılıyor ki Diyanet'in fetvası da o istikametli. Diyanet'in fetvasını söyleyeyim ben. Hı hı. Farklı düşünen hocalar da var. Diyor ki eğer kişi memur olsun, emekli olsun, ihtiyaç sahibi ise, muhtaçsa, promosyonu alır ve harcar kendisi. İhtiyacını karşılar. Hı hı. Muhtaçsa, fakirse. Ama ihtiyacı yoksa, fakir değilse, alsın ve fakire versin.
Fakire versin. Evet. Diyanet'in yaklaşımı bu.
Diyanet'in yaklaşımı bu. Ha, şu da var tabii. Yani hiç bulaşmayayım böyle bir şey dersen, faizi muamele ile ilgisi olmayan yerlerden de alabilirsin.
Evet.
Bildiğim kadarıyla mesela bu katılım bankalarında böyle bir şey yok. Niye? Promosyon vermiyor onlar. Niye vermiyor? Çünkü onlar repo yapmıyor.
Evet.
Çünkü repo faizdir. Repo yapmadıkları için bu memura veya şeye maaşını vermek külfet oluyor onlar için. Onlar bu işe girmek istemiyorlar. Ama veriyorlar mı bilmiyorum. Belki veriyorlardır.
Evet.
Ama
yani özel kurumlara veriyorlar.
Promosyon vermiyorlar yalnız. Onu biliyorum. Veya devlet bankaları veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Devlet bankaları. Evet.
Peki hocam.
Yani o zaman demek ki burada sonuç, alsın fakirse kendisi harcasın.
İhtiyaç sahibi ise alsın.
Değilse... Ama ihtiyacın sınırı yok.
Tabii. Onun ayrı bir mesele.
Onun fakirse diyorum.
Fakirse. Evet.
Yani fakir kimdir? Zekat alabilecek durumda olan kişidir.
Eyvallah. Evet. Tamamdır hocam.
Değilse alsın, fakire versin.
Fakire versin. Peki. İkinci sorumuz şöyle hocam. Ödünç alınan malın iade masrafları kime aittir?
Şimdi ödünç, buna biz şeyde fıkıh dilinde iare diyoruz.
İare.
İare. Yani Türkçe'de kullanılır ya, iğreti. Aynı kökten gelme. İare diyoruz. Peki bu iare maldan kim istifade ediyor? Ödünç alan istifade ediyor.
Evet.
Yani benim diyelim ki otomobilimi bir arkadaşıma verdim, bir yere gidip gelecek. O istifade edecek ondan ve buna karşılık da ben bir şey almayacağım. Şimdi iarede ödünç almada, ödünç vermede bir bedel yok. Boş verme gibi de değil. O karşılıksız oluyor. Hatta ona biz fıkıhta şöyle tarif ederiz. Temlikul menfa bi gayri ivat deriz. Yani menfaatı, bir malın menfaatını karşılıksız olarak bir başkasına vermek. Böyle tarif ederiz. Şimdi bunun masrafları nimet külfet karşılığıdır veya külfet nimet karşılığıdır. Bu malın menfaatı bir nimetse o nimeti kim alıyor? Ödünç alan alıyor.
Ödünç alan alıyor.
O zaman iade masrafı da ödünç alana aittir.
Evet. Peki hocam. Kişinin borcunu ikinci bir şahsa devretmesi caiz midir demiş bir diğer sorumuz.
Şimdi burada iki şey söz konusu. Bir devreden var. Bir devredilen var. İki, üç kendisine devredilen var. Şimdi bu borç devrine bu bak açıdan ki havale diyoruz biz buna. Havale yani bir kimsenin birinden olan alacağını bir başkasına havale etmek veya birine olan borcu bir başkasına havale etmek. Buna havale diyoruz. Şimdi borçluyum ben. Sen alacaklısın. Ve ben diyorum ki Sabi Hoca sana olan borcumu git falancadan al. Ne yaptım şimdi? Seni o falancaya havale ettim. Burada ben borcu devretmiyorum. Yani ne yapıyorum? Senin o borcu isteme hakkını devrediyorum. Benden isteme hakkını. Bunun olabilmesi için zaten benim bunu söylemem lazım borçlu olarak. İki, senin kabul etmen lazım. Üç, üçüncü şahsın kabul etmesi lazım. Yani ben Sami Hoca sana olan şu 1.000 lira borcumu sen git Hasan Efendi'den al dedim.
Ama Hasan Efendi'nin haberi yok.
Hasan Efendi'nin haberi yok. Olmaz. Bir, sen tamam diyeceksin. Razı olacaksın. Zaten ben havale ediyorum. Sen razı olacaksın. Hasan Efendi de kabul edecek. O zaman artık o borcu ödeme sorumluluğu Hasan Efendi'ye geçiyor. Benden ona geçiyor. Benden ona geçiyor. Ama burada senin hakkın isteme hakkı bak. Borçlu o değil. Borçlu yine benim. Ama o borcu ödemekle yükümlü. Ödemezse ne olur? Borcu o ödemezse ne olur?
Kimden isteyeceksin?
Kimden isteyeceksin sen? Şimdi burada özel bir hüküm var. Buna teva derler. Teva.
Teva.
Teva derler. Tabi bu teknik bir tabirdir. Ne demek o? O kendisine havale edilen kişi, ona muhalül aleyh diyoruz. Yani Hasan Efendi ölürse, iflas ederse, o takdirde sen geliyorsun borcu benden istiyorsun tekrar. Yani borcu ödeyememiş Hasan Efendi ölmüş. Veya iflas etmiş hiç parası pulu kalmamış.
Evet.
Artık o borcu ödeme imkanı yok. Senin hakkın yenmiyor. Sen geliyorsun tekrar benden istiyorsun.
Eyvallah.
Buna biz havale diyoruz. Bu şekliyle caiz. Ama borcun başkasına temliki, yani üçüncü bir şahıs girmeden, ya doğrudan sen falandan al. Bu borç artık onun, o şekilde olmaz.
Olmaz. Peki hocam. Şöyle bir sorumuz var hocam, onunla devam edelim. Ortaklardan birinin şirket malından hibe ve sadaka gibi durumlarda bulunması, ödünç veya zekat vermesi caiz midir demiş.
Şimdi şirket bir ortaklık malum belli zaten. Bu şirket kurulurken, tabii ben fıkha göre söylüyorum, mevcut mer'i sistemde durum nasıldır bilmiyorum. Şimdi şirket kurulduğu zaman taraflar birbirlerinin vekili oluyorlar otomatik olarak.
Evet.
Vekili. Yani mesela diyelim ki ikimiz bir şirket kurduk. Ticari konularda sen benim vekilimsin, ben de senin vekilinim. Ne demek bu? Yani şirket adına sen bir mal satın aldığı zaman ikimiz için de satın almış oluyorsun. Şirkete ait bir malı sattığın zaman ikimizin malını da satmış oluyorsun. Vekalet yoluyla.
Evet.
Ama bu hangi konularda? Ticari konularda. Ama zekat verme, sadaka verme, hibe etme ticari konular değil. Ha, dolayısıyla şirket ortaklarının şirket gereği böyle bir yetkisi yok. Ama kendileri birbirlerine vekalet verirlerse bu iş için. Yani derse ki ortaklar şirket kurulurken, sen benim vekilimsin, zekatımı verebilirsin. Hı hı. Ortak şirket malından istediğin şekilde hibede bulunabilirsin. Sadaka verebilirsin diye bir vekalet vermiş ise, o takdirde diğer ortak zekat da verebilir, efendim hibede de bulunabilir, sadaka da verebilir.
Verebilir.
Ama böyle bir yetkilendirme yoksa, yani taraflar birbirlerine vekalet vermemişlerse, o zaman ortaklardan birinin re'sen diğerinin zekatını veya sadakasını vermesi geçerli olmaz.
Eyvallah.
Tabii bunun çok detayları var. Mesela böyle bir yetkilendirme bulunmuşlarsa, her ikisi de zekatı vermişse, birisi önce vermişse, öteki sonra vermişse, biraz detaylar var. Tabii o iş biraz fıkıh dersi yapmaya gider. Gerçi biz de biraz bunu o tarafa doğru döndürmüş gibi olduk ama özellikle ilk soruda.
Estağfurullah. Bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimiz tekrar bize yazarlarsa, onlara yine bu sorunun biraz daha ayrıntılı açıklamasını hocamız yapacaktır diyelim. Hocam şimdi Müslümanız. Kasaplardan veya işte et reyonlarından aldığımız etin ne olduğunu bilme zorunluluğumuz var. Bunu daha önce konuşmuştuk, hatırlıyorum bu dersimizde. Yani güvenilir yerlerden alma gibi bir yükümlülüğümüz var. Peki biz eti yenilip yenilmeyen hayvanların tespitini neye göre yapacağız, nasıl yapacağız hocam?
Şimdi önce şunu söyleyeyim. İslam Müslümanların yoğunlukla yaşadığı bir ülkedeki, bizim ülkemiz, hı hı, elhamdülillah o şekilde. Biz kasaba gittiğimiz zaman kasapta satılan etin haram et olmadığını, haram et olduğunu bilmiyorsak, hı hı, o takdirde oradaki eti soruşturmadan alabiliriz.
Çoğunluk Müslümansa.
Müslümansa. Hı hı. Mesela günümüzde biz şu inançtayız ki mahallemizdeki bakkal, çarşımızdaki bakkal haram et satmaz.
Evet.
Bu. Ve dolayısıyla oradan gideriz. Sormadan, arkadaş bu sığır mıdır, kuzu mudur? Onu sorarız, ayrı konu. Ama efendim bu domuz eti olabilir mi? Veya bu eşek eti midir? Böyle bir soru sormayız.
Evet.
Onu alırız. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, ya Resulallah, çölden et getirip satıyor kadınlar. Hı hı. Onlar besmele çekiyorlar mı çekmiyorlar mı biz bilmiyoruz. Onları alıp yiyebilir miyiz? Alın yiyin diyor. Müslüman besmele üzere keser diyor. Hmm. Şimdi yani bunu araştırmak zorunda değiliz. Peki eti yenip yenmeyen hayvanların tespiti neye göre yapılır? Burada üç çeşit hayvan var. Bir kara hayvanları var. Bir deniz hayvanları var. Bir de efendim hava, yani kuşlar var. Şimdi bu soruyu biz kara hayvanlarıyla ilgili olduğunu varsayalım. Karada yaşayan hayvanlarla ilgili, evet, olduğunu varsayalım. Hı hı. Burada iki durum söz konusu. Bir, Kur'an-ı Kerim net yasaklamış mı? Hayvanlardan etini net yasakladığı var mı? Hı hı. Var. Hangisi var? Domuz var. Bir. İki, kesilmeden kendi kendine veya bir kazayla ölen var. Kesilmeden. İki bu. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış. Birisine buna lahm-ı hınzır, domuz eti. Hı hı. Ötekine meyte, yani leş, kesilmemiş hayvan diyoruz. Bunlar yasak. Peki bunların dışında yasak yok mu? Ha şimdi burada Peygamber Efendimizin ismen yasakladıkları var. Hı hı. Bir de Peygamber Efendimizin kriter olarak koydukları var. İsmen yasakladığı eşek. Eşek eti. Onu yasaklamış.
Evet.
Yani Hayber Savaşı'nda. Onu net olarak eşek etini yasaklamış. Hatta o zaman Müslümanlar ganimet olarak aldıkları eşeklerden kesip kazanlarda kaynatıyorlar. Hı hı. Ve bu yasak üzerine bütün o kazanlardaki o etler dökülüyor.
Dökülüyor.
Bu peygamberim yasaklamış. Bunun dışında bir de şu genel kriteri koymuş. Köpek dişi olan, köpek dişi olan hayvanlar, yırtıcı hayvanlar. Hı. Ona damp, zinabim minel behaim. Hadiste böyle geçiyor. Köpek dişi olan. O zaman Bu hayvanlardan köpek dişi olan o sivri, kurt gibi, köpek gibi, kedi gibi, efendim aslan gibi, kaplan gibi, artık sırtlan gibi. O hayvanlar da bu genel ilkenin ışığı altında, kriter ışığı altında yenmez, haram olur.
Evet.
Demek ki o zaman eti yenmeyen hayvanların tespitinde üç şey var. Bir, Kur'an-ı Kerim ismen yasaklamış olabilir. İki, Peygamber Efendimiz ismen yasaklamış olabilir. Üçüncüsü de bu genel kriter. Yani bu hayvanlardan köpek dişi olan, avını köpek dişiyle parçalayan hayvanlar. Bunların evet. da eti yenmez.
Eyvallah hocam. Bir sonraki sorumuz da aslında kara hayvanlarından eti yenilip yenilmeyenler hangileridirdi? Bunu da cevaplamış olduk. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Deniz ürünlerinden birkaç özel hayvana husus sorumuz var hocam. Evet. Mesela yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vesaire gibi deniz ürünlerinin yenmesi caiz midir diye bir soru gelmiş.
Şimdi burada iki görüş var ağırlıklı olarak. Bir, sadece balık eti yenir, onun dışındakiler yenmez.
Evet.
İki, denizde yaşayan, denizde doğan, denizde yaşayan, karada yaşayamayan hayvanların, deniz hayvanlarının ürünlerinin eti yenir.
Suda çıktıktan sonra ölen.
Ölen, ha. Mesela kurbağa dedin ya, kurbağa buna girer. Veya ne bileyim yengeç. Bu yengeç de karada yaşıyormuş.
Evet, yürüyor karada da.
O girer. Şimdi burada Hanefi mezhebi uleması.
Yani girer derken bunlar yenmez.
Yenmez abi. Hanefi mezhebi uleması, Hanefi mezhebi imamları sadece balık yenilebilir diyorlar. Ve bunu söylerken de tabii dayandıkları delil var.
Nedir hocam?
Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Yani Peygamberimizin bu konuda farklı hadisleri var. Bir, diyor ki bir hadisinde, denizin suyu temizdir, ölüsü helaldir. Şimdi burada genel bir ifade var. Ağam bir ifade. Ölüsü helaldir. Şimdi deniz ürünleri, bak, suyu temizdir, ölüsü helaldir. Deniz hayvanlarından şunların ölüsü, şunların ölüsü demiyor. Ölüsü diyor. Öbür taraftan bir başka hadis var yine Peygamber Efendimiz'den. Sizin için diyor iki tane kan ve iki tane ölü helal kılındı diyor. Helal kılınan kanlar dalak ve ciğer, karaciğer. Helal kılınan ölüler de balık ve çekirge. Daha önce çekirge falan konuştuk bunlar da bazen.
Evet.
Diyor. Şimdi burada Hanefiler ikinci halili hadis esas almışlar. Yani balık, helal olan ölü balık. Burada balık ismi geçiyor. Bu daha özel, buna has diyoruz. Öbürü deniz ürünü, o ağam. Bu has olan, özel olanı esas almışlar. Tabii bunları yaparken, yani bu kararlara varırken bunların ilkeleri var. Bu ilkelere riayet ederek bu sonuca varmışlar. Ve demişler ki balığın dışındaki deniz ürünlerinden hiçbirisi yenmez demişler.
Evet.
Ha, ama Şafiiler öbür genel olanı almışlar. Denizin ölüsü helal. Suyu temiz, ölüsü helal. O zaman bu denizde ölmüş olması lazım. Helal olması için. Denizde yaşıyor olması lazım. Ve demişler ki sadece denizde yaşayan, denizde doğan, denizde ölen ürünler yenir. Onun dışındakiler yenmez.
Yenmez.
Ha, bir de şöyle bir ilk şey var. Kur'an-ı Kerim'de, demin belki onu söyleseydim iyi olurdu. Habaiz dediğimiz iğrenç olan şeyler, yani aklı selim sahibi olan kişilerin iğrenç olarak gördüğü şeyler de yenmiyor. Cenab-ı Hak diyor size tayyibatı helal kıldı, ayet-i kerime. Habaisi haram kıldı. Habaiz nedir? Böcekler, yılan, çıyan, akrep vesaire, o tip şeyler habaise girer. Deniz ürünlerinden de ona girenler aynı şekilde Hanefilerin delilleri arasındadır.
Eyvallah hocam, peki. Son sorumuz olsun hocam. Vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kesilen tavukların içleri temizlenmeden sıcak suya sokulmaları caiz midir demiş.
Şimdi burada kanının ete bulaşmaması lazım, bir. İkincisi de bağırsaklarındaki necasetin ete bulaşmaması lazım. Bunun için şöyle bir ölçü konulmuş. Eğer o sıcak su kaynar su ise onun eti yenmez. Niye? Şimdi diyor su kaynarsa, eğer kaynar su ise o ete nüfuz eder ve tavuğun içerisindeki o necaseti ete bulaştırır. Ama kaynar derecede değil. Mesela 60 derece, 65 derecede ise sıcak, biraz sıcak. Tabii biraz fazla sıcak. Hatta bunu fıkıh kitaplarında elini soktuğun zaman elini kızartacak şekilde ise ondan yukarısına olmaz diyor. Kızartmayacak şekilde ise o zaman ne oluyor? O tüyü yumuşatıyor o. Ve öylece makinede de yolunuyor. O yenilebilir derim.
Yenilebilir. Evet. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Vaktimizin sonuna geldik. Çok çok sağ olun. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Kulağınız bizde olsun.